Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Bize ayrılan süre içerisinde inşallah sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitapları ve konuları, muhtevaları inşallah dilimizin döndüğünce aktarmaya çalışacağız efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, yaz ayları içerisindeyiz ve hatta yaz aylarının yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyorken malumunuz olduğu üzere yazın insanlar biraz daha fazla seyahat ediyorlar. Biraz daha fazla farklı mekanlara, farklı şehirlere, farklı yerlere gidiyorlar. O yüzden programımızın ilk kitabını bir İstanbul kitabıyla açmak istiyoruz inşallah. İstanbul'la alakalı yazılan bir sürü kitap var ve farklı yazarların farklı muhtevalarda İstanbul'u anlatan kitaplarından söz etmek mümkün. Zaman zaman bu tarz kitapları programımızda sizlere aktarıyoruz. Tabii İstanbul denilince yakın dönemde hayatta olan, İstanbul'u anlatan isimlerden bir tanesi de bir manada ömrünü İstanbul'a hasretmiş, İstanbul'un bilinmeyen taraflarını bizlere aktarmaya, anlatmaya çalışan önemli bir yazar aklımıza gelir. O da Haldun Ürel. Haldun Ürel farklı alanlarda kitaplar yazdığı gibi daha çok yoğunlaştığı alan İstanbul ve İstanbul'un bilinmeyen tarafları, tarihi yönü, gezilmesi gereken tarafları ve bir manada bize İstanbul kılavuzunu sunucu muhtevalı kitaplar hazırlıyor. İşte bugün size aktaracağımız kitap da yine Haldun Hürel'in Kapı Yayınları'ndan çıkmış Tuhaf ve Kısa Öykülerde İstanbul isimli kitabını sizlere aktarmaya çalışacağım kıymetli dinleyenlerimiz. İstanbul sayısız şiirin konusu, sayısız kitabın ilk sözü. Hakkında ne söylersek söyleyelim yetersiz. Evliya Çelebi'nin deyimiyle dillerin tabir, kalemlerin tasvir etmesi mümkün olmayan İstanbul bir kere daha Haldun Hürel'in çalışmasına konu oldu. Hürel bir İstanbul kültürü kitabı serisine Tuhaf ve Kısa Öykülerde İstanbul isimli kitabını da ekledi ve Kapı Yayınları'ndan bu kitap okuyucuyla buluştu. İstanbul meraklıları için önemli bir kaynak teşkil ediyor. Şöyle başlayalım efendim. Keşke şehirlerin de bir kalbi olsaydı, insan kalbi gibi yansaydı. Keşke bendeki hüzün İstanbul'da da olsaydı. Ayrılığın ne yaptığını görseydi. Mısırlı şair Ahmet Şevki hayran olduğu İstanbul'dan ayrılırken bu sözleri ifade ediyor ve düşürüyor seyir defterine. Ahmet Şevki gibi birçok şair, yazar ve müzisyenin çalışmalarına konu olan İstanbul öyle bir hazinedir ki keşfetmeye çıktığınızda onun birbirinden değerli parçalarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu karşılaşmalar sırasında bazen tarifsiz mutluluklar yaşayabilir, bazen de derin kederlere kapılabilirsiniz. Çünkü üç imparatorluğa başkentlik yapmış, farklı milletlerin geçiş güzergahı olmuş, özellikle 16. yüzyıldan itibaren herkesin masal diyarı olarak tarif ettiği bir dünya şehrinden bahsediyoruz. İşte bu tarihi kentle ilgili az önce de ifade ettiğimiz gibi bir İstanbul aşığı olan ve 16 kitap yazan Haldun Hürel yeni bir kitap daha yayınladı. Tuhaf ve Kısa Öykülerde İstanbul. Bir İstanbul Kültürü Kitabı serisinin 8. halkasında birbirinden tuhaf, ilginç ve çok kısa hikayeler ihtiva ediyor bu kitap. Efendim, İstanbul tutkusunu akademisyen kimliğiyle birleştiren Haldun Hürel kitabına şu satırları düşüyor. Diyor ki, bu şehir yıllarca büyük sermayelere, liberal ekonomilere, uydu kent kompozisyonlarına açılarak ezildi, büzüldü, büyüdü ve aşırı kalabalıklaştı. Tarihi varlıkların pek çoğu unutulmaya, bakımsız kalmaya mahkum edildi. Kuşkusuz bu durumun oluşturulmasında ve sürdürülmesinde içinde yaşayan insanların etkisi büyük. İstanbul maalesef yıprandıkça yıprandı, her yeri betonlarla dolduruldu. Yüksek bina yapılmasına izin verilmeyen tarihi bölgeler bile bu kez daha kısa boylu çirkin yapılarla dolduruldu. Evet, bu satırları okuyup da yazar Haldun Hürel'e hak vermemek mümkün değil kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, devam edelim kitabın muhtevasına. Haldun Hürel okunması kolay fakat konu bütünlüğü açısından biraz dağınık bir kitap yazmış. Hem Roma hem Osmanlı hem Cumhuriyet dönemine bizi götüren yazar, İstanbul'un siyasi, ekonomik ve sosyal hayatını anlatan sayısız anekdota yer vermiş kitabında. Yazar, gün geçtikçe artan nüfus için, ah İstanbul, sadece 1985'ten 2010'a kadar geçen 25 yıllık süreçte ne yaptılar da sana? Nüfusunun %242 gibi korkunç bir artışıyla yüz yüze geldin diyor İstanbul'a hitaben. 1985'lerde 5,5 milyona bile varmayan nüfusunu 2010'da ne yaptılar da 13 milyon 250 bin kişiye çıkardılar ifadelerini kullanıyor. Evet, yazar kitabında ilginç ve iddialı bir rakama daha yer veriyor. Bir deniz şehri olan İstanbul'da geçerli işlerden biri de o yıllarda kayıkçılık mesleği. 18. asırda yaşanan Lale Devri içinde şehirdeki kayık sayısı 2483'e varmıştı. Ama yaklaşık 115 yıl sonra 1844'te bu sayı katlanarak arttı. Sanki denizlerin yüzeyi kayıklarla kaplanmıştı. Yani bu artış tam 19 bin kayığa ulaşmıştı 1844 yılında. İstanbul'la ilgili daha pek çok kısa öykü var kitapta kıymetli dinleyenlerimiz. İşte onlardan bir tanesini sizlerle paylaşmaya çalışalım. Osmanlı döneminde İstanbul'da 61 has bahçe, 20'den fazla kütüphane bulunuyordu. 1861 yılında bu kütüphanelerde sadece bir uzman çalışırdı. O uzman da Dersaadet Kütüphaneleri müfettişi Naci Efendi'ydi. Beşiktaş'ta bulunan akaret konutlarının 76 numarasında Mustafa Kemal Atatürk bir süre annesiyle birlikte kalmıştı. Bu ev 1950'li yıllarda ise ruh sağlığı merkezi olarak faaliyetteydi. İşte bu ve benzeri ilginç ve tuhaf bilgileri Haldun Hürel İstanbul'la ilgili bizimle paylaşıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Yazar kitabında tarihi yapılara ise özel bir paragraf açıyor ve kısa kısa örnekler veriyor. Örneğin Mimar Sinan'ın İstanbul'da yaptığı en görkemli hamam olan ve Sultanahmet Meydanı'nda bulunan çift hamamın 1940'lı yıllarda kağıt deposu olduğunu, şimdilerde ise turistik anlamda hizmet verdiğini belirtiyor. Kambra Köşkü'nün ise korunabildiğini ifade eden Haldun Hürel şu bilgileri aktarıyor bize. Yıldız Sarayı'na ait olup günümüzde de yerinde duran Hamidiye Camii'nin yakınında küçük bir köşk vardı. Fransız asıllı Kambra Efendi bu yapıyı bir nevi rasathane olarak inşa etmişti. Kambra burada güneş ışınlarıyla parıldayıp ışık saçan bir rasat aletiyle saraydaki tüm saatleri aynı zamanlamayla hatasız şekilde ayarlayabiliyordu. Tarihi kentten sayısız ressamın, yazarın, çizerin ve mimarın geçtiğini söyleyen yazar, o isimler arasında erken 16. yüzyıl İtalyası'nın dünyaca ünlü sanatçısı Michelangelo ile 1920'lerin başlarında başka İstanbul'da muhabirlik yapan Çanlar Kimin İçin Çalıyor romanının ünlü yazarı Ernest Hemingway olduğunu da ifade ediyor. Kısacası Evliya Çelebi'nin deyimiyle dillerin tabir, kalemlerin tasvir etmesi mümkün olmayan İstanbul'u anlatmaya çalışan Haldun Hürel son kez çağrı yapmayı da ihmal etmiyor okuyucularına ve diyor ki hadi o zaman dönün geçmişe, İstanbul'un kuytularında kaybolun. Bu çağrıyı kulak verilmesiyle birlikte okuyuculara kısa bir not olarak da ifade edelim kitapla alakalı. 400 sayfadan oluşan kitapta bazı öyküler iki farklı sayfada iki farklı başlıklar altında yer almış. Evet, İstanbul'un farklı yönünü ve bilinmeyen taraflarını, ilginç bilgilerini arayıp tarayıp kitaplardan bir İstanbul aşığı olan ve İstanbul'la alakalı güzel kitaplar yazan Haldun Hürel'in Bu kitabı da yeniden hayat bulmuş oldu Kapı Yayınları aracılığıyla. Tuhaf ve Kısa Öykülerde İstanbul ismini taşıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kitabı da programımızın ilk kitabı olarak sizlere sunmaya çalıştık kıymetli kitap dostları, kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, bu kitabı aktardıktan sonra geçtiğimiz günlerde vefatının sene-i devriyesini geçirdiğimiz önemli bir düşünce adamı, önemli bir edebiyatçı, şair ve yazar Erdem Beyazıt'tan bahsetmiştik ve onun bazı kitaplarını sizlere aktarmıştık. Erdem Beyazıt'la beraber onun dava arkadaşlarını ve o yıllarda edebiyat faaliyetleri içerisinde bulunan insanlardan da bahsetmiştik. Rahmetli Erdem Beyazıt'la alakalı Hüseyin Yorulmaz'ın hazırlamış olduğu, editörlüğünü yapmış olduğu ve Ketebe Yayıncılık'tan çıkan 216 sayfa bir kitap yayınlandı. Erdem Beyazıt'la Sana, Bana, Vatanıma Dair Konuşmalar. Evet, rahmetli Erdem Beyazıt'ın malumunuz olduğu üzere şiirlerinden bir tanesinin ismi de Sana, Bana, Vatanıma Dair. Ve kendi sesinden de bu şiiri dinleyebilirsiniz. İnternet ortamında da bu şiir mevcut. Gerçekten bizim ülkemizin ve Anadolu'nun halini anlatan çok güzel bir şiir. Bu kitabı Sayın Cumhurbaşkanımız da bir ara seslendirmişti. Dolayısıyla bu şiirden de mülhem, şiirin isminden de mülhem Hüseyin Yorulmaz böyle bir kitap hazırlıyor. Erdem Beyazıt'la Sana, Bana, Vatanıma Dair Konuşmalar. Erdem Beyazıt, kıymetli dostlar, o güzel insanın ahirete intikalini 10. yılında Ketebe Yayınları'ndan çıkan Erdem Beyazıt ile Sana, Bana, Vatanıma Dair Konuşmalar sağlığında kendisiyle yapılmış röportajlardan derlemeler şeklinde tekrar okuyucuyla buluşuyor. Hayatı ve hayat mücadelesi, yazıya ve şiire olan aşkını biraz da Kahramanmaraşlılık ile bezeyen Beyazıt'ın insanların gönlünde nasıl taht kurduğu, kendisinin naif söylemlerinde gizli. Şair, münevver, Kahramanmaraşlı ve bir vatan sevdalısı Erdem Beyazıt. İşte sizlere kısaca bu kitaptan inşallah bahsetmeye çalışacağım programımızın bu dakikalarında efendim. Yedi güzel adamın gür seslilerinden birisi olan Erdem Beyazıt, bir nesle yaptığı ağabeyliği, şairliğinden mütevellit, gönüllere taht kuruşu ve hayat mücadelesiyle örnek bir şahsiyet. Türk edebiyatının en naif isimlerinden olan Beyazıt, diğer altı yoldaşı ile şiir dolu bir yolculuğa çıkar. Zira gideceği yollar engebelidir. Kimi zaman tökezler, kimi zaman şaha kalkar. Türk siyasetinin de bir döneminde yer bulan Beyazıt, milli uyanışı edebiyatın naif bakışıyla yapmaya çalışır. Fikirleri ve şiirleriyle bir döneme damgasını vurur. Erdem Beyazıt'la Sana, Bana, Vatanıma Dair Konuşmalarda çeşitli dergi ve gazetelerde kendisiyle yapılmış röportajlar bir araya getiriliyor. Kimi zaman dertli, kimi zaman hüzünlü, bazen de esprili bir dille kendisini, yedi güzel adamı ve hayatını anlatıyor Erdem Beyazıt. Eğitimci, yayıncı, dergi yönetmeni ve editör, siyasetçi gibi sıfatlarının yanında Erdem Beyazıt'ın bugün aramızda yaşatan en önemli vasıfları hiç şüphesiz şairliği ve bir nesle önderlik yapmış olmasıdır. Lise yıllarından başlayarak şiiri, edebiyatı gündelik hayatında yaşatan bir örnek kişilik Erdem Beyazıt. Büyük Doğu'dan dirilişe, edebiyattan maveraya kadar son 60-70 yıllık İslami edebiyat ortamında yer almış, bu dergilerde yazıp çizmiş, gençlere yol göstermiş, onlara okuma aşısı yapmış bir ağabey aynı zamanda. Erdem Beyazıt'ın dünya görüşünü şiir ve deneme yazılarının yanında gazete ve dergilere verdiği röportajlarda görüyoruz. Kitabı hazırlayan Hüseyin Yorulmaz, kitabı şiir, kültür ve edebiyat üzerine ve İslam dünyası ve siyaset üzerine başlıklarıyla iki bölümden oluşturmuş. Rahmetli Erdem Beyazıt, İslam dünyasındaki Müslümanların sorunu ve siyaset üzerine de kafa yormuş aydın bir şahsiyet. Arkadaşlarıyla İran ve Pakistan üzerinden Afganistan'ın ücralarına kadar gidecek cephe hattındaki mücahitlerin durumuyla haberler yaparak ve film çekerek bunu dünyaya duyurmuş bir isim. İslam'ın derdiyle dertlenmiş ve hayatını bu dert üzerine kurmuş bir insan. Hüseyin Yorulmaz da kitabında okurları Bayezid ve arkadaşlarının bu kutsal yolculuklarına dahil ediyor. Afgan mücahitlerin Mavera dergisi kanalıyla seslerini nasıl duyurduklarını anlatıyor bir manada. Erdem Bayezid'in Ketebe Yayınlarından çıkan İpek Yolundan Afganistan'a kitabı da bu kutlu yolun virajlarını gözler önüne seriyor. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, kitabı hazırlayan Hüseyin Yorulmaz da Kahramanmaraşlı değerli kalem üstadlarından bir insan. Havasından mıdır, suyundan mıdır bilinmez, Kahramanmaraş editleri bol bir şehrimiz. Erdem Beyazıt da bunun nedenini hem Allah'ın bir lütfu hem de coğrafi özelliklere bağlıyor röportajlarında. Kabile asabiyeti fevkalade güçlü olan Maraşlıların Allah'ın bir lütfu ve kendi ihtiyaçları olan dünya nimetlerinin en iyisine sahip olmasıyla gözünü dışarıya çevirmek ihtiyacını hissetmemesidir. Böylece yabancı etkilerden kendisini daha çok koruyabilmiştir, diyor Erdem Beyazıt ve bu nükteyi yapmadan da geçmiyor. Diyor ki, latife kabilinden bir hususa daha değinmek isterim. Maraş'ta evlenenler hep avrat elli olurlar. Maraş'tan evlendiler mi bir daha Maraş'tan dışarı çıkamazlar, diye de rahmetli röportajında latife yapıyor. Cahit Zarifoğlu'nun bu insanlar devi midir, yatak görmemiş gövde midir diye başlayan Yedi Güzel Adam şiirinden mülhem bu yakıştırmaya dahil diğer altı kişi kim? Zaman zaman ifade ediyoruz, kitaplarda isimlerine sık sık rastladığımız Cahit Zarifoğlu, Mehmet Akif İnan, Alaaddin Özdenören, Nuri Pakdil ve usta şair Sezai Karakoç ve bir de Erdem Beyazıt. Yedi Güzel Adam bu insanlardan oluşuyor. Türk edebiyat ve düşünce tarihinde derin izler bırakan ve hepsi birbirinden değerli bu insanların güzel hikayelerini Erdem Beyazıt'ın bakış açısıyla ve okuru şiirsel bir yolculuğuyla buluşturuyor Hüseyin Yılmaz'ın Erdem Beyazıt'la Sana, Bana, Vatanıma Dair Konuşmalar isimli kitabı. Edebiyata meraklı olan ve bizim düşünce dünyamızı öğren insanların ruh dünyasını merak eden dinleyenlerimize bu kitabı da şiddetle tavsiye ediyoruz efendim. Evet sevgili dostlar, gazetelerin ve farklı kitap dergilerinin zaman zaman takipçisi oluyoruz ve siz kıymetli dinleyenlerimiz de mutlaka bunlara rastlıyorsunuzdur. Gerçekten kitap ekleri bir manada kültür hayatının yaşatılması ve kitapların tanıtılması, kritiklerinin, değerlendirmelerinin ve tahlillerinin yapılması noktasında ehemmiyet arz ediyor. O yüzden gündeme çok kapılmadan ve gündemin içerisinde manada boğulmadan kitap eklerini bu yönüyle takip etmek ve kitap eklerinden de kendimize okuyabileceğimiz listeler oluşturmak, kitaplar seçmek hakikaten önemli ve bu kitap eklerinde böyle bir faydası oluyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bu anlamda farklı kitap dergilerinden de zaman zaman bahsediyoruz. Onlardan bir tanesi de Bilim Evi Basın Yayın'ın neşretmiş olduğu Kitabın Ortası isimli bir dergi. Yazı İşleri Müdürü Sayın Ömer Dikbaş, editörler Ezgi Aşık ve Eyüp Koçak kardeşlerimizin neşretmiş oldukları ve muhtevasına baktığımızda da gerçekten emek verdikleri, farklı alanlarda farklı kitapların tanıtımlarını yaptıkları güzel bir dergi. Mutlaka elde etmeye çalışalım bu dergi. Kitabın Ortası isimli kitap dergisini, kültür dergisini. Evet, bu dergiden inşallah önümüzdeki programlarda da istifade etmeye çalışacağız ama bir kitabı, dikkatimi çeken bir kitabı sizlere aktarmaya çalışacağım. Geçtiğimiz haftalarda Sürgün isimli bir kitaba aktarmıştım, anlatmıştım sizlere. Kayahan Osmanoğlu'nun kaleme aldığı ve Motto Yayınlarından çıkan Osmanoğlu ailesinin dramını ve sürgün hayatını, bir manada Avrupa'da çekmiş oldukları sıkıntıları anlatan roman üslubunda yazılmış ve ikinci Abdülhamit Han'ın Cennet Mekan'ın hayatını da bir manada konu alan bir güzel kitaptı o zaman anlatmış olduğum o kitap. Bu kitapta biraz yine Osmanoğullarının tarihini anlatan ama eski bir kitap, belki de biraz sonra da ifade edeceğim üzere Osmanoğulları ile alakalı yazılmış ilk tarihi kitaplardan bir tanesi, Aşık Paşazade'nin kaleme aldığı Tevarihi Ali Osman isimli Osmanoğullarının tarihi. Evet, Aşık Paşazade eser yazarı bilinen ilk Osmanlı tarih kitabıdır. Evet, Osmanlı tarihiyle alakalı yazılmış ilk kitap Tevarihi Ali Osman, Osmanoğulların tarihi. Ya da Aşık Paşazade tarihi adıyla anılan bu eserde Osmanlı sülalesinin şeceresi verildikten sonra bunların Anadolu'ya gelmeden önceki maceraları, Anadolu'ya gelişleri, kaç bölük oldukları, hangilerinin Anadolu'da kaldığı ve kalanların Türk tarihinde oynadıkları roller, Süleyman Şah'tan II. Bayezid'e gelinceye kadar bütün ayrıntılarıyla Aşık Paşazade'nin kaleme aldığı Tevarih-i Ali Osman kitabında önümüze konuluyor. Aşık Paşa sülalesinin Türk kültür hayatında 13. yüzyıldan başlayarak 15. yüzyıla kadar geçen zaman içinde 13 yüzyılı bulan bir hizmeti var. Baba İlyas'tan itibaren Muhlis Paşa, Aşık Paşa ve Elvan Çelebi'den Aşık Paşazade'ye kadar uzanan zamanda bu soydan gelenler Türk edebiyatı ve Türk tarihiyle ilgili çalışmalarda öncü durumunda olmuşlardır. Bunlar içinde Aşık Paşa, Türkçecilik akımının önde gelen bir siması olarak aynı zamanda Garipname gibi büyük bir mesneviyi de ortaya koymuştur. Osmanoğullarının tarihini okumak isteyen, bu konuda meraklı olan dinleyenlerimiz, kardeşlerimize bu kitabı tavsiye ediyoruz. Efendim, bu kitap nereden çıkmış ve kimler bu kitabı hazırlamışlar, onları da ifade edelim. Yazarımız dedik Aşık Paşazade, Tevarihi Ali Osman ve Profesör Doktor Kemal Yavuz ve Profesör Doktor Yekta Saraç bu kitabı hazırlamışlar ve Gök Kubbe Yayınları'ndan çıkmış hacimli bir kitap. Osmanlı tarihine ilgi duyan, Osmanoğulları tarihini okumak isteyen dinleyenlerimizin okuyabilecekleri bir kitap, kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim, bu kitabı da size aktardıktan sonra başka bir kitaba geçelim. Evet, başka bir kitaba geçelim. Bu kitapta klasik bir eser aslında ve eski bir eser. İkinci baskısını yapmış gerçi elimizdeki kitap, Klasik Yayınlarından çıkmış. Neşir ve tercümesini Osman Demir yapmış. Büyük mütefekkir, kelamcı, mutasavvıf İmam-ı Gazali'nin kaleme almış olduğu El-İktisat Fil-İtikat orijinal ismiyle İtikatta Orta Yol ismini taşıyan bir kitap. Gazali'yi okumak isteyen ve itikadi konulara meraklı olan kardeşlerimizin okumasını tavsiye edebileceğimiz bir kitap. İslam düşünce tarihinin en etkili isimlerinden biri Gazali. Aynı zamanda biliyorsunuz Hüccetül İslam ünvanıyla tanınmış. Ehl-i Sünnet kelamının önemli kaynaklarından olmakla birlikte geçmişte yeterince rağmet görmeyen itikatta orta yolda itikadi meseleleri aktarıp lehde ve aleyhde ortaya atılan fikirleri naklettikten sonra en doğru görüşün orta yola, yani iktisada bağlı olan Ehl-i Sünnet tarafından temsil edildiğinin altını çizer ve konuları hem akli hem de nakli esaslar çerçevesinde izah eder İmam-ı Gazali. Bu bakımdan eser, mantık kurallarının itikadi konulara uygulandığı ilk eserlerden birisi olma özelliğini taşır. Gazali'nin kendi ifadesiyle bu eserde ortaya koyduğu deliller, itikadi, manevi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar hükmündedir ve bunu uygulayan doktorun, yani kelamcının, yetenekli, sağlam görüşlü ve keskin zekalı olması gerekir. Bu sebeple eserin girişinde geniş bir metodoloji kısmına yer verir. Kısacası, itikatta orta yol, bir yandan yeterli miktarda kelam bilgisine sahip olmak isteyenler için sahih itikadın çerçevesini belirtmekle beraber, diğer taraftan bidat ve dalaletlere karşı çıkarak şüpheleri gidermek ve avamın itikadını savunmak isteyenlere de bir manada kılavuzluk etmektedir kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, bizim İslam ümmetinin, özellikle ülkemizde insanların, Müslümanların okudukları farklı alanlarda kitaplar olmakla birlikte, ancak itikat mevzusu, kelam mevzusuyla alakalı biraz okumalarımızın zayıf olduğu kanaatindeyim. Onun için, halbuki bizim imani konular noktasında altyapımızın sağlam olması gerekir. Bu da itikat kitaplarındaki kelam konularını ihtiva eden mevzulardır. Bu konuda da Gazali büyük bir kelamcıdır ve kendisine bu manada karşı çıkan ve kendisiyle bir yönüyle münazara eden, tartışan insanların bütün delillerini çürütmüş bir insandır ki felsefecilerin de aynı şekilde felsefecilere karşı reddiyeler yazan ve onların düşüncelerini çürüten önemli bir İslam alimidir Gazali ve bugün İslam dünyasında kelam konusunda Gazali'nin düşünceleri hala geçerliliğini devam ettiriyor ve yeni kelamcılar da Gazali'nin düşünceleri üzerinden bir takım yeni düşünceler geliştiriyorlar. O yüzden bu konuda otorite bir insandır. Nasıl ki fıkıhta İmam-ı Azam Hazretleri üstad ve öncü bir insansa, kelamda da, itikatta da Gazali'nin fikirleri her zaman geçerliliğini devam ettiriyor kıymetli dinleyenlerimiz. O yüzden klasik yayınlarından çıkan bu kitabı da, neşir ve tercümesini Osman Demir'in yaptığı İtikatta Orta Yol isimli kitabı da sizlere aktarmış olalım. Bu arada Gazali ile alakalı kısa bir bilgi verelim kıymetli dinleyenlerimiz ve hem kitabın tanıtımını hem de programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Gazali 1058'de dünyaya geliyor, 1111'de vefat ediyor. İslam toplumunun, tabi miladi olarak bunu ifade ediyoruz, Hicri 450-505 yıllarında İslam toplumunun yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden biri olan Gazali, Horasan bölgesindeki Tuğs'ta dünyaya geldi. İslami ilimlerin her alanında iyi bir tahsil gördü ve Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nin baş müderrisi, yani dekanı oldu. Olduğu dönemde herkesin gıpta ile kendisinden söz ettiği bir otorite olarak tanındı. Bu sırada başta felsefe olmak üzere kelam, batınilik ve tasavvuf alanlarında inceleme ve araştırmalarını sürdürdü. Bir yandan bilginin kaynağı ve değeri konusundaki şüpheci tavrı, öte yandan zirvesinde bulunduğu şöhretin manevi hayatı için bir tehlike oluşturacağı kaygısı onda büyük bir bunalıma yol açtı. Bunun üzerine İmam-ı Gazali Hazretleri Bağdat'ı terk ederek 10 yıl süreyle Şam, Kudüs ve Hicaz bölgesinde uzlet hayatı yaşamaya başladı. Bir manada tasavvufi hayatın içinde oldu. Bir yandan da İslam toplumunda yeni bir diriliş hareketi başlatmak üzere İhya-i Ulumuddin adlı ünlü eserini bu seyahatleri ve inziva hayatı sırasında kaleme aldı. Nihayet Nişabur'a dönerek 3 yıl sürecek olan öğretim faaliyetinden sonra doğduğu yer olan Tuğs'a yerleşti ve ömrünün geri kalan kısmını ders okutarak ve eserlerini telif ederek geçirdi. 54 yıllık ömre sığdırdığı fıkıh, kelam, tasavvuf, mantık, felsefe, eğitim ve ahlaka ait 100 civarındaki eseriyle İslam toplumuna zengin bir külliyat, miras olarak bıraktı. İmam-ı Gazali Hazretleri biz de onu yüzyıllar sonra rahmetle ve minnetle, fatihalarla anıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. İmam-ı Gazali Hazretleri'ni efendim. Evet sevgili dostlar, bu kitapla, İtikatta Orta Yol isimli kitapla İmam-ı Gazali'nin programımızı sonlandırmış olalım inşallah. Önümüzdeki hafta yeni kitaplarımız ve yeni konularımızla tekrar huzurlarınızda olmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz ve hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.